Ayrım 29, gökleri süsleyen kartal, Wilbur Smith, sayfa 256. Conrad Berg bir gün eve geldi ve sessizce Debra'ya yaklaşıp ondan bir konuda yardım istedi. Parkın sempatik müdürü David'in de gelecek seçimlerde Milli Park Komitesi Yönetim Kurulu'na girmesini istiyordu ve Debra kocasını bu konuda ikna etmeliydi. Oturup bu konuyu ayrıntılarıyla tartıştılar. Yönetim kuruluna üye olmak gurur verici bir şeydi ve ancak çok tanınmış, nüfuzlu ve daha yaşlı kişiler bu işe layık görülmekteydi. Fakat Conrad, David'in iyi bir isme sahip ve zengin olmasının, Jabulani'nin sahibi bulunmasının ve vaktinin çoğunu hayvanlara vermesinin bu işi kolaylaştıracağını söylüyordu. Ayrıca David yönetim için zaman ayırabilecekti. Bu teklif Debra'ya makul gelmişti. "Evet," dedi. "Biraz insanların içine çıkması iyi olur. Burada münzevilere döneceğiz yoksa."
"Bunu kabul eder mi acaba?"
Debra gülümsedi ve "Merak etme," diye konuştu. "Ben onu ikna edebileceğimi sanıyorum. Zamanla buna da alışacaktır." Debra haklıydı. David ilk toplantıda biraz çekingen davranmış ve diğer üyelere pek fazla sokulamamıştı. Fakat yönetim kurulunun diğer üyeleri bu yanık ve yamalı yüzün arkasında çok sıcak, hayvanları seven bir ruhun bulunduğunu anlayınca ona o kadar yakınlık gösterdiler ki David de artık onlardan kaçamayacağını anladı ve kurulun toplantılarını yaptı. Pretoria'ya her gidişinde onlara biraz daha ısındı. Yönetim kurulu toplantılarına David ve Conrad'la beraber Debra ve Jane de geliyor. Onlar toplantıdayken alışveriş yapıyorlardı. Aldıkları çoğunlukla bebek eşyalarıyla Nels Pruitt'te bulamadıkları bazı şeylerdi. Kasım ayında Debra'nın karnı oldukça büyümüştü ve artık onlarla birlikte Navajo'nun daracık kabininde rahat edemiyordu. Bu nedenle Pretoria'ya bundan böyle gidemeyeceğini söyledi. Zaten fırtına mevsimi de başlamak üzereydi. Uzun uçuş sırasında sağanak yağmur ve türbülanslı havalara rastlamaları olasılığı artıyordu. Havada hoplayıp zıplamak ona pek iyi gelmeyecekti. Artık evinde oturup yeni kitabının son bölümleriyle meşgul olması daha yerinde olacaktı. Onu evde yalnız başına bırakmak istemediklerini görünce "Merak edilecek ne var?" dedi. "Yanımda telefonum duruyor. Sonra 6 korucu ve 4 hizmetkardan başka bir de canavar gibi köpeğim var benim." David toplantı için Pretoria'ya gitme gününden 5 gün önce onunla bu konuyu tekrar tartıştı ve gelmesi için ısrar etti. Fakat Debra kararlıydı. Fırtınalı havalarda uçması doğru olamazdı. O zaman David pekala dedi. "O halde şöyle yaparız. Ben şafaktan önce buradan kalkar saat 9'da toplantıya yetişirim. Toplantı nasıl olsa saat 3'e kadar bitmiş oluyor. Hemen kalkar ve en geç saat 6.30'da burada olurum. Toplantıda bütçe ya da finansal konular olmazsa daha da erken kaçabilirim belki."
"Sevgilim, bu önemli bir iş, mutlaka gitmelisin."
"Yalnız kalabilecek misin, emin misin?"
"Korkma canım, senin yokluğunu hissetmem bile."
David onun bu esprisine kızmış gibi suratını astı ve "Kızdırma beni," dedi. "Yoksa seni cezalandırmak için gitmekten vazgeçerim ha."
Pretoria'ya uçuş günü şafakla birlikte ufukta görünen fırtına bulutları güneşin ilk ışıklarıyla şarap rengini almışlardı. Fakat uçağın çıkabileceği azami irtifanın üzerinde görülüyorlardı. David o gün uçakta yalnızdı ve bir uçağın içinde her zaman hissettiği zindelik ve canlılıkla uçuyordu. Bazen korkunç görünümlü kümülonimbüslerden kaçınmak için baş değiştiriyor, bulut koridorlarının arasından geçiyor, sonra tekrar eski başına dönüyordu. Bu bulutların içlerinde korkunç türbülanslar olur ve uçağın kanadını kırıp gövdeyi yukarıya doğru fırlatabilirlerdi. Bu yüksek irtifalarda bir insan zaten oksijen yokluğundan birkaç saniye içinde ölebilirdi. Grand Central meydanına indi ve kendisini bekleyen şoförlü kiralık arabaya binip Pretoria'ya doğru yola çıktı. Bir yandan da gazetelere göz atıyordu. Gazetelerden birinde Mozambik'ten gelen bir fırtınayı haber veren bir meteoroloji raporunu görünce canı sıkıldı. Toplantı odasına girmeden önce Santral'a Jabulani'yi aramasını söyledi ve onun 2 saatten önce bağlayamıyorlar Bay Morgan dediğini duyunca suratını astı.
"Pekala, bağladıklarında beni ara." Telefondan öğleye kadar ses çıkmamıştı. Yemek için toplantıdan çıktıklarında Santral'a tekrar sordu. ''Benim telefonum ne oldu?''
''Özür dilerim Bay Morgan, size söyleyecektim. Telefon hatları kopmuş. O taraflarda fırtına ve sağanak yağmur varmış.''
David birden paniğe kapıldığını hissetti. ''Bana lütfen meteoroloji bürosunu bulur musunuz?''
Bürodan gelen haber hiç de iç açıcı değildi.
Barberton'dan Mpunda Millea'ya, Lorenzo Marquez'den Machado Dorp'a kadar her bölgede korkunç sağanaklar vardı. Bulutlar yere kadar inmişti ve bulut tavanı da 20.000 feet'in üzerindeydi. Navajo'da ise ne oksijen ne de elektronik navigasyon ekipmanı vardı. David meteoroloji memuruna bu hava ne zaman geçer diye sordu.
''Bunu söylemek güç efendim, 2 belki de 3 gün sürebilir.''
David telefonu kapadı ve büyük bir öfkeyle ''Allah kahretsin'' diye söylenerek aşağıya kantine indi. Konrad Berg yönetim kurulunun diğer 2 üyesiyle birlikte köşedeki masalardan birine oturmuştu. David'i görür görmez ayağa fırladı ve topallayarak ona doğru geldi. Yuvarlak kırmızı yüzünde ciddi ve korku dolu bir ifade vardı. David'in kolunu yakaladı ve ''David'' diye konuştu. ''Biraz önce duydum. Johan Akkers dün gece hapisten kaçmış. Gardiyanlardan birini öldürmüş ve kaçmış. 17 saattir arıyorlarmış fakat bulamamışlar henüz.'' David birden şoke olmuştu. Onun yüzüne bakıp duruyor fakat hiçbir şey söyleyemiyordu. ''Debra yalnız mı evde?'' David sadece başını salladı. Yanık izleri dolu yüzü iyice gerilmişti. Gözlerinde büyük bir korku ifadesi görülüyordu. ''Hemen oraya, onun yanına uçmalısın. Hava berbat, tüm uçakları indirmişler.'' Konrad bir an düşündü, sonra ''Benim kamyoneti al'' dedi. ''Daha hızlı bir şeye ihtiyacım var şimdi. Senin de gelmemi ister misin?'' David başını iki yana salladı. ''Hayır, öğleden sonraki toplantıya girmezsen yeni çiftler için istenen fonu onaylamayabilirler. Ben kendim bir yolunu bulur giderim.''
Debra masasında oturmuş çalışırken birden rüzgarın arttığını duydu. Bant kayıt cihazının düğmesini çevirip kapattıktan sonra köpeği de peşinde olduğu halde dışarıya verandaya çıktı. Bir süre dikkatini kulaklarına verip dinledi. Uzaklardan dalgaların bir plajdaki çakıl taşlarına vuruşunu andıran fakat ne olduğunu tam anlayamadığı bir takım sesler geliyordu. Köpek ona yanaşıp bacaklarına süründü. Debra eğilip onu okşadı ve sonra tekrar sesleri dinledi. Rüzgarın sesi gittikçe artıyordu. Ve arada uzaklardan marula ağaçlarının sallanan dallarının hışırtıları kulaklarına kadar gelmeye başlamıştı. Zulu'nun sızlandığını duyunca onu kucağına alıp göğsüne bastırdı ve ''Korkma canım'' diye mırıldandı. ''Sakin ol bakalım.'' O anda rüzgar birden çıldırmış gibi esmeye başlamış ve birkaç ağacın dallarını kırmıştı. Verandanın sinekliği aniden rüzgar almış bir yelken gibi sallandı ve kilitli olmayan pencere ve kapılar çerçevelerine çarptılar. Debra hemen dönüp içeriye koştu ve pencereye gitti. Kanat çarpıp duruyor, içeriye toz toprak doluyordu. Pencereyi omzu ile itti ve kapatıp sürgüledi. Sonra diğer pencerelere koşmak istedi. Fakat hizmetkarlardan birine çarpınca birden durdu. Hizmetkarın da yardımı ile tüm kapı ve pencereleri kapadılar.
''Madam, yağmur geliyor, çok yağmur.''
''Tamam anladım, sen evine gidebilirsin.''
''Ya yemeğiniz madam?''
''Merak etme, ben bir şeyler yaparım kendime.'' Diğer hizmetçiler de onun söylediklerini duyunca teşekkür ettiler ve koşarak kulübelerine doğru uzaklaştılar. Rüzgar 15 dakika kadar tüm şiddetiyle esti. Debra durduğu yerde onun uğultusunu dinlerken birden sinirlendi ve daha sonra heyecanlanıp kendi kendine gülmeye başladı. Bir süre sonra rüzgarın sesi geldiği gibi aniden kesildi. Fırtına şimdi göller üzerinde ve tepelerde ortalığı karıştırmaya devam ediyordu. Çevrede derin bir sessizlik vardı ve tüm dünya bir şeylerin yeniden patlamasını bekler gibiydi. Debra sanki birden açılmış bir buzdolabının önünde duruyormuş gibi üşüdüğünü hissetti ve kollarını kavuşturup hafifçe titredi. Jabulani üzerinden geçmekte olan kara fırtına bulutlarını görmüyor fakat çevresini saran soğuk havada onların tehlikesini sezebiliyordu. Birden çakan şimşeğin arkasından gelen gök gürültüsü onu habersiz yakaladı ve genç kadın o sessizlik içinde yakınlarda patlayan bu gürültüyle kendini tutamayıp bir çığlık attı. Gök gürültüsü sanki çevredeki her şeyi yıkıp harap etmişti. Bir ara tekrar verandaya çıkıp bakındı, sonra tekrar içeriye girdi. Odasına girip kapısını kilitledi. Fakat birden bastıran yağmurun sesi duvarlardan geçip kulaklarına kadar gelmeye başlamıştı. Sağanak kulakları sağır edecek bir gürültüyle duvarlara, pencerelere, kapılara vuruyor, sineklikten geçip verandayı sular altında bırakıyordu. Debra'nın sinirlerini en çok bozan şey, birden ve hiç beklemediği zamanlarda sanki kulaklarının dibindeymiş gibi patlayan gök gürültüleriydi. Gündüzleri dinlenmek için uzandığı yatağa köpeğini de kolları arasına alıp uzandı ve ayaklarını karnına çekip büzüldü. Keşke hizmetkarları göndermeseydim diye düşündü. Bu korkunç gürültü onun sinirlerini berbat etmişti. Ne yapacağını bilemiyordu. Bir süre sonra daha fazla tahammül edemeyeceğini anlayıp kalktı ve oturma odasına geçti. Korku ve panik içinde evinin içinde bile yolunu güçlükle bulabiliyordu. Birkaç dakika dolandıktan sonra telefonu buldu ve kulağına götürdü. Telefonun çalışmadığını hemen anlamıştı. Fakat yine de santralı arayan kolu öfkeyle çevirmeye başladı. Ahize'ye birkaç kez seslendi fakat hiçbir yanıt alamadı. Telefon çalışmıyordu. Ahize'yi birden elinden bıraktı ve kordonu ucunda sallanmasına aldırmadan uzaklaştı. Tekrar çalışma odasına döndü ve karnındaki bebeğini okşayıp ağlamaya başladı. Sonra kendini yine yatağı üzerine attı ve elleriyle kulaklarını tıkayıp bekledi. ''Yeter Allah'ım, bitsin artık bu gürültü!'' diye bağırdı. Kömür madenlerinin bulunduğu Witbank'a kadar uzayan yeni otoyol 6 şeritli dümdüz geniş bir yoldu ve David kiraladığı Pontiac araba ile sol şeritten gazı köklemiş tüm hızı ile gidiyordu. Rahat ve süratli araba saatte 130 millik hızı ile yola öylesine oturmuştu ki David direksiyonu sadece parmağı ile idare edebiliyordu. Johan Akkers'in mahkemede onlara nasıl baktığını anımsıyor, o korkunç gözleri aklından silip atamıyordu. Çukura kaçmış çamur renkli gözler ve tükürmek istermiş gibi büzülmüş dudaklar sürekli olarak gözlerinin önüne geliyordu. Gardiyan eşliğinde salondan çıkarılıp aşağıdaki hücrelere götürülürken birden kurtulmuş ve dönüp onlara bağırmıştı.
''Seni bir gün elime geçireceğim yanık yüzlü. 29 yıl beklesen bile bir gün seni yakalayacağım.''
Yol Witbank'tan sonra daralmıştı. Trafikte oldukça fazla araba vardı ve yolun bazı yerleri çok virajlı ve kasisliydi. David böylece tüm dikkatini yola vermek zorunda kaldı ve bir süre sonra kötü düşünceleri ve korkunç anıları zihninden silip atabildi. Lindenburg kavşağından sonra trafik azalmıştı. Şimdi yolda arada sırada birkaç araba ve kamyon görüyordu. Gazı tekrar kökledi ve bir kenarı kayalık bir duvar gibi olan yolda yine hızını arttırdı. Yol bir süre sonra dönmüş ve alçak bozkırlara doğru inmeye başlamıştı. Erasmus tünelinden geçtikten sonra birden sağanak yağmura yakalandı. Sağanağın koca damlaları adeta Pontiac'ın tepesinde ve yanlarında trompet çalıyorlardı. Yolun bir kısmı su dolmaya başlamıştı ve David yolun kenarını güçlükle izleyebiliyordu. Silecekler hızlı çalışmasına rağmen yağmur sularına mağlup olmuşlardı ve ön camı yeterince temizleyemiyorlardı. David direksiyona sıkıca sarılmış ve gözlerini yola dikmiş, öne doğru yağmur perdesini delmek ister gibi tüm dikkatiyle bakıyordu. Kapkara ve alçak bulutların etkisiyle karanlık erkenden bastırmıştı ve sularla dolmuş olan yol kendi arabasının farlarıyla parlayıp gözlerini alıyordu. Hızını biraz düşürdü ve bir süre daha yol aldıktan sonra Bandorier tepesine doğru gitmeye başladı. Karanlıkta dönemeci kaçırmıştı. Birden durdu ve geriye giderek toprak yola döndü. Yol tamamen çamur olmuştu ve kayıyordu. Arabanın hızını biraz daha düşürmek zorunda kaldı. Bir ara kayan arabanın kontrolünü kaybedip yoldan çıkmış, fakat sulama kanalının çakıl taşları ve motorun gücüyle tekrar yola çıkıp yoluna devam etmeye başlamıştı. Luzane deresinin üzerindeki köprüye geldiği zaman saatine baktı. Yaklaşık 6 saattir direksiyon başındaydı ve saat 8'i birkaç dakika geçiyordu. Köprüye geldiği zaman yağmur birden durdu. Gökyüzünde bulutlar biraz aralanmış ve aralıklardan yıldızların parlaklıkları görünmeye başlamıştı. Hava biraz açılmak üzereydi. Arabanın farları 100 metre kadar ileride karşı kıyıda çılgınca akan kahverengi yağmur sularını gösteriyordu. Alçak köprü yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki suların altında kalmıştı. Ve büyük bir hızla akan sularda köklerinden çıkmış ağaçlar ve koca koca dal parçaları yüzüyordu. Burası Johan Akkers'in kamyonu ile Konrad Berg'e çarpıp sakatladığı kuru dere yatağı olduğuna inanmak hiç de kolay değildi. David derenin yanında durdu ve arabadan inip kıyıya yaklaştı. Su hala yükseliyordu ve neredeyse ayaklarına gelecekti. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Hava biraz açılmış olmasına karşın David bunun geçici olduğunu anlamıştı. Birden kararını verdi ve arabaya koştu. Arabayı geri vitese takarak iyice geriye arazinin en yüksek olduğu noktaya kadar çıkardı ve sonra farlar dereyi gösterecek şekilde park etti. Kapının yanında durup elbisesini çıkardı. Sadece gömleği ve şortu ile kalmıştı. Pantolondan kemerini çıkarıp beline taktı ve sonra ayakkabılarını bağcıklarından kemere bağladı. Çıplak ayaklarla dereye doğru yürüdü ve suya girdi. Birkaç adım daha atıp suda diz boyuna kadar ilerledi. Fakat su öylesine şiddetle akıyordu ki dengesini güçlükle muhafaza edebiliyordu. Bir süre öylecene derenin yukarısına doğru bakarak durdu. Birden kendisine doğru suların akıntısına yakalanmış, büyük bir hızla gelen ağaç gövdesini gördü. Ağacın kökleri suyun üzerinde garip kollar gibi sallanıp duruyorlardı. Kütük ona çok yakın geçecekti, bunu anlamıştı. Zamanlamasını iyice ayarladı ve kütük tam oradan geçerken birden kendisini sulara bıraktı ve köklerden birini yakaladı. Bir anda korkunç akıntıya kapılmış ve farların ışığını birkaç saniye içinde kaybetmişti. Bazen kütüğün dönüşüyle onun altına kayıyor, sonra güçlükle çıkıp nefes almaya başlıyordu. Durumu hiç iç açıcı değildi. Sularla boğuşup ağaç kütüğünü elinden kaçırmamaya çalışırken birden kendisine sert bir şeyin çarptığını hissetti. Gömleği yırtılmış ve derisi çizilmişti. Sonra kendini yine suların altında buldu ve kütüğe iyice sarılıp su yüzüne çıkmak için debelenmeye başladı. Çevresi kapkaranlıktı ve suların korkunç uğultusundan ve çarpan bazı ağaç kütüklerinin gürültüsünden başka bir şey duyamıyordu. İyice bitkindi ve vücudunun birçok yeri çarpan ağaç kütükleri ve kayalar tarafından yaralanmıştı. Tutulmuş olduğu büyük ağaç kütüğü birden bir şeye çarpıp birkaç saniye duraladı ve sonra olduğu yerde dönüp tekrar akıntıya kapıldı. David çamurlu suyun gözlerini kapladığını ve görüşünü engellediğini anlıyordu. Bu korkunç akıntıya daha ne kadar dayanabileceğini bilemiyordu. Gücü tükenmek üzereydi. Bir boks maçının 10. raundunda olan bir boksör gibi gücü ile birlikte düşünme yeteneğinin de yavaş yavaş azalmaya başladığını hissediyordu. Kütük şimdi kıyıya çok yakındı. David birkaç saniye daha bekledi ve kütüğün kıyıya iyice yanaştığına kani olunca tutunduğu kökü bıraktı ve kırılmış bir ağacın suya eğilmiş dallarından birini yakalamayı başardı. Fakat ağacın dalları dikenliydi ve avucunun içi yırtılmış kan içinde kalmıştı. Acıyla bağırdı fakat yakaladığı dalı bırakmadı. Biraz bekleyip gücünü kazanınca dala tutunup kendini yukarıya doğru çekti ve azgın akıntıdan kurtulup kıyıya çıktı. Bir süre öksürüp tıksırdı ve yutmuş olduğu çamurlu suları çıkarmaya çalıştı. Sudan iyice çıktıktan sonra kendini yüzü koyun çamurların içine attı ve ağzından burnundan çıkan sulara baktı. Uzunca bir süre yerde öylecene hiç kımıldamadan kaldı ve sonra öksürmesinin geçtiğini görünce yavaş yavaş nefes almaya başladı. Ayakkabıları bağlı oldukları kemeriyle birlikte azgın akıntının etkisiyle bileğinden çözülüp gitmişlerdi. Yavaşça ayağa kalktı ve karanlığın içinde sendeleyerek yürümeye başladı. Daha sonra koşmaya başladı ve koşarken avucunu ağzına götürüp batmış olan dikenleri dişleriyle çıkardı. Başının üzerinde bulutların arasından yıldızları görebiliyordu. Bir süre sonra gücünün yerine geldiğini hissetti ve hızını arttırdı. Etraf şimdi tamamen sessizdi ve sadece ağaçların dallarından damlayan suların sesiyle arada sırada çakan şimşeğin arkasından patlayan gök gürültüsü duyuluyordu. Yıldızların hafif ışığında yolu görebiliyordu. Eve 2 mil kadar kalmıştı. Birden yolun kenarında siyah bir gölge gördü ve iyice yaklaşınca bunun eski model bir Chevrolet otomobil olduğunu anladı. Araba bir çamur batağına saplanmış ve orada öylece de terk edilmişti. Arabanın kapıları açıktı. David şoför koltuğuna oturup iç ışığı ve park lambalarını yaktı. Koltuğun üzerinde kurumuş kan lekesi ve arka koltukta da bir takım giysiler görülüyordu. Giysiler bir yığın haline getirilmiş ve öylece atılmıştı. David giysi yığınını açınca kaba kumaştan yapılmış hapishane elbisesini hemen tanıdı. Bir an şaşkın bir vaziyette onlara bakıp kaldı, sonra hemen kendini toparladı. Bunun ne anlama geldiğini anlamıştı. Araba büyük olasılıkla çalınmıştı ve kan da zavallı araba sahibinindi. Hapishane giysileri de yine büyük bir olasılıkla araba sahibinin giysileriyle değiştirilmiş olacaktı. David o anda Johann Akkers'in Jabulani'de olduğunu anlamıştı. Adam hiç kuşkusuz Luzane Köprüsü dağ suların altında kalmadan belki de 3-4 saat kadar önce oradan geçmiş olacaktı. Kaybedecek zamanı yoktu. Elindeki hapishane giysisini tekrar arabanın arka koltuğuna fırlattı ve dışarıya çıkıp koşmaya başladı. Johann Akkers araba ile köprünün üzerinden geçerken sular yükselmeye ve köprünün parmaklıklarını aşmaya başlamıştı. Yağmur bütün hızı ile yağıyordu. Çamurlu sular arabanın yönetimini güçleştiriyor, kapı aralıklarından girip Akkers'in ayaklarını ıslatıyordu. Fakat Akkers gazı kökleyip karşı kıyıya varabilmişti. Araba bir süre sonra çamurda kaymaya başladı ve Akkers'in yaptığı frenle birlikte yana doğru gitti. Fakat Akkers direksiyona tekrar hakim olmuştu. Jabulani'ye yaklaştıkça daha dikkatsiz davranmaya başlamıştı ve kendi kendine kızıp küfrediyordu. Akkers yakalanıp mahkum edilmeden önce aşırı tutkuları olan, çabuk heyecanlanan ve öfkelenen bir adamdı. Çevresindekilerin kendisini pek sevmediklerini bildiğinden kötülük yapmaktan zevk alan bir adam olmuştu. Fakat yine de aşırıya gitmemeye özen gösterirdi. Ama 2 yıl hapishane duvarları arasında kalması onu iyice vahşileştirdi. Artık intikamdan başka bir şey düşünmüyordu. İntikam bir süre sonra yaşamının tek amacı olmuştu ve bunu nasıl yapacağı konusunda her gün sürekli düşünüyordu. Hapishaneden sadece 3 günlüğüne kaçmak onun için yeterli olacaktı. Evet, 3 gün yakalanmadığı takdirde intikamını istediği gibi alabilecekti. Planını yaptı ve bir gün kendi dışkısına sokup mikrop buladığı bir iğneyi diş etine batırıp kendi kendini hasta etti. Diş etinin enfeksiyon içinde olduğunu görüp onu hemen dişçiye götürdüler. Gardiyanı kolayca halletmiş ve diş doktorunun boğazına dayadığı bistürü ile kolayca kaçabilmişti. Hapishaneden kaçtıktan sonra Akkers bistürüyü bir adamın boğazını kesmek için kullanmış ve bir insan boğazından bu kadar çok kan aktığını görünce de şaşırmıştı. Dişçiyi tenha bir yerde başı direksiyonu üzerine düşmüş bir halde bıraktı. Onun beyaz önlüğünü hapishane giysisinin üzerine geçirdi ve bir trafik işaretinin yanında beklemeye başladı. Kırmızı ışıkta duran ilk arabanın sürücüsü de onun kurbanı olmaktan kurtulamamıştı. Akkers kırmızıda duran arabanın kapısını açıp kendisini sürücünün yanındaki koltuğa attı. Arabadaki adam iyi giyimli, şişmanca ve soluk, yumuşak yüzlü biriydi ve kadın elini andıran kılsız elleriyle direksiyona sıkı sıkıya sarılmıştı. Korkudan ne yapacağını şaşırmış ve Akkers'in söylediklerini yapıp arabayı bir süre onun istediği yöne sürmüştü. Akkers onun beyaz tenli yumuşak vücudunu üzerini soyduktan ve adamı sadece iç çamaşırlarıyla bıraktıktan sonra kullanılmayan eski bir yolun kenarında arabadan aşağıya attı ve üzerini otlarla kapattı. Polisler onun kenti terk ettiği yola ilk barikatı ancak o geçtikten 45 dakika sonra kurabildiler. 29. ayının sonu. Sayfa 265.